SBS Radio.
Bu hafta da yine Türkiye gündemine ilişkin Yavuz Ohan'dan bilgiler alacağız. Yavuz merhaba.
Merhabalar, iyi yayınlar.
Önce ekonomiyle başlayalım. Dolar yükselmeye devam ediyor. 6.70'te ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları var. Dış saldırı olduğunu yeniledi ve 2 ayda toparlarız diyor. Bu sözleri ve doların durumunu nasıl değerlendirebiliriz?
Şimdi iktidarın bakışıyla ekonomi uzmanlarının bakışı arasında, bir grup ekonomi uzmanı diyelim, bakışlar arasında çok ciddi farklılık var. Bir kere iktidar Türkiye'de yaşanan ekonomik sıkıntıyı doğrudan dış mihraklara bağlıyor. Tırnak içinde söylüyorum çünkü bu ifade de kullanılıyor orada. Hatta MHP lideri Bizans oyunu bile dedi bunun için. Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan gerginliğin bu sonucu doğurduğunu söylüyor iktidar ve aynı zamanda onarılamaz bir yara olarak da görmüyor. Cumhurbaşkanının 2 ayda toparları sözlerinden bunu anlıyoruz. Yani bir bakış olarak, Ankara'nın bakışı, bu bir geçici kriz ve geçici krizde göğüslendi. Şimdi artık 2 ayda toparlama vakti gibi görünüyor. Hatta son 30 Ağustos resepsiyonunda Cumhurbaşkanı eskiden Batı hapşırsa biz nezle olurduk. Şimdi öyle bir durum yok. Türkiye'deki kurumlar sağlam, ekonomide sağlam dedi. Ama bir grup ekonomist de Türkiye'deki durumu çok kritik görüyor. Uluslararası ekonomi çevrelerinden gelen uyarılar, finans kuruluşlarının raporları, aynı zamanda derecelendirme kuruluşlarının not indirmeleriyle bir olumsuz havada estiğini söylememiz lazım. Zaten rakamlar da onu gösteriyor. Türk lirası diğer yabancı para birimleri karşısında, sadece dolar değil, sadece euro değil, bütün para birimleri karşısında çok ciddi değer kaybediyor. Bayram süresince 9 günlük bir tatil vardı Türkiye'de. O sürede stabil kaldı. Pazartesi günü mesai başladıktan sonra yaklaşık işte 6 liradan 6.70'e, yani %10'un üzerinde bir artış gösterdi. Bu artış da Türkiye ekonomisine şüpheli, piyasalar tarafından şüpheli bakılmasına bağlanıyor. Ne diyor ekonomistler? Türkiye'de bir sorun var. Bir dış borç sorunu var. Ve Türkiye'nin geçmişte aldığı borçları kullandığı noktalar verimli değil. Ve ihracatı da ithalata bağlı. Ve aslında ithalat çok ciddi miktarda gündelik hayatı da ilgilendiriyor. Bu nedenle artan dolar Türkiye'de enflasyon doğuracak. Sofralardaki 4 zeytinden birini alacak. İnsanlar fakirleşecekler. Bu dolar fiyatı özel sektörü zor durumda bırakacak. Yani 2000 krizi, 1994 krizi gibi Türkiye'yi zor bir dönem bekliyor. İktidarın önce bu teşhisi yapması lazım. Ondan sonra çözüm önerileri üzerinde konuşulması lazım diyorlar. Ancak iktidar kanadında dediğim gibi daha olağan bir bakış var. Kriz diye adlandırılmıyor. Bir orta vadeli plan hazırlığı söz konusu, Eylül ayında açıklanacak. Onun dışında da Hazine ve Maliye Bakanı'nın yaptığı açıklamalar var. Türkiye'nin finansal mimarisini değiştireceğiz. Dolar artık güvenilir bir enstrüman olmaktan çıktı biçiminde. Bu tartışmayla süreç devam ediyor. Ay başında, Eylül başında Türkiye'nin enflasyonu çıkacak ortaya, biraz yüksek beklenti var ve 2000'ler öncesine dönecek diye bir endişe de söz konusu. Dövizde de durum pek parlak görünmüyor doğrusu.
Ekonomiden diğer konulara geçelim şimdi de. Geçtiğimiz hafta sonu cumartesi annelerinin 700. buluşması vardı. Ancak bu engellendi biliyorsun. Galatasaray Meydanı'na girmelerine güvenlik güçleri engel oldu. Bu konuda hem İçişleri Bakanı'nın hem de onu destekler şekilde AKP'li Ömer Çelik'in açıklamaları var. Hem bu olayı değerlendirmeni hem de protesto ve yürüyüş hakkıyla ilgili anayasada yasal haklar bağlamında tartışma var Türkiye'de biliyoruz. Biraz da bunları aktarabilir misin bize?
Evet, hukuksal bir tartışma var. Türkiye'de anayasasında yazılı insanların toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı var. Kamu düzenini bozmadığı sürece, şiddet içermediği sürece insanlar istedikleri yerde gidip basın açıklaması yapabilirler. Mesela bir trafiği engellemiyorsa, insanların işte huzurunu bozmuyorsa, bu tip ayrıntılarla birlikte bir güvenlik kaygısı varsa oranın mülki amiri geçici olarak o basın açıklamasını ya da toplantıyı erteleyebilir ya da yasaklayabilir. Bir mülki amirin yetkisinde bu. Ama cumartesi anneleriyle ilgili durum, cumartesi günü meydana gelen olay yine bir mülki amirim, siz burada bu toplantıyı yapamazsınız demesiyle gerçekleşti. Polis müdahale etti. Çok yaşlı insanlara çok sert müdahaleler de bulunuldu. 82 yaşında kadın sürüklenerek gözaltına alındı. Vücudunda morluklar var ve talep ettiği şey aslında oğlunun, Faide Meçhul'le kurban giden oğlunun katillerinin bulunması. Bu sert müdahaleyle birlikte hem toplantı gösteri yürüyüşleri meselesi tartışılıyor, hem de cumartesi annelerinin durumu. Şimdi AK Parti geçmişte cumartesi annelerine özel hassasiyet göstermişti. Başbakan iken Tayyip Erdoğan cumartesi annelerini kabul etmiş. Grup toplantısında onlarla ilgili konuşmuş, hikayelerini anlatmış. Hatta ağlayan milletvekilleri de ekrana yansımıştı. Ve o gün bu hassasiyet gösterilirken bugün niye böyle bir durum var? İşte onu da Süleyman Soylu önce açıkladı. Terör örgütlerinin faaliyet alanı haline döndü diye bu süreç içerisinde. Ömer Çelik de parti toplantısından sonra, partinin yönetim toplantısından sonra bundan böyle Galatasaray Meydanı'nda bu işler yapılmayacak, Taksim'de yapılmayacak, orası gösteri alanı değil dedi. İşte hukuki tartışma da buradan başladı. Bir parti sözcüsü bir yerde gösteri yapılamayacağına karar verebilir mi diye hukukçular buna itiraz ettiler. Ama tabii Türkiye'deki hukuk sistemi son dönemde özellikle olağanüstü hal ve 15 Temmuz'dan sonra çok tartışılır halde, o tartışmalara bir yenisi eklenmiş oldu, bir sonuca da ulaşmadı. Diğer taraftan Süleyman Soylu'nun annelere yönelik müdahaleyle ilgili açıklaması, müdahalenin arkasında durması, annelerden paçoz diye bahsetmesi tabii o da çok büyük tartışma yarattı. Bu anneler yakınlarını, çocuklarını Faide Meçhul cinayetlere kurban vermişler. Bir takım yerlerde, bir takım faaliyetler sonrasında cenazesine ulaşılabilenler var. Hala cenazesine ulaşılamayanlar var. Bu çerçevede bir adaletin yerine getirilmesi talebi söz konusu. Geçmişte de toplantıları engellenmişti ama sonrasında hassasiyet biraz daha arttı toplumda, bu meseleler aydınlansın diye ve AK Parti hükümeti de o toplantılara izin verdi. Bugün gelinen noktada işte 2010 yılından beri diyor mesela Ömer Çelik, burası terör örgütlerinin faaliyet alanı haline geldi. Hukukçular da 2010'dan beri burada bir terör faaliyeti varsa o günden bugüne bu anneler orada nasıl toplantı yaptılar? Niye bugün müdahale edildi? 8 sene beklendi sorusunu soruyorlar ama nereden bakarsanız bakın Türkiye'de yine kutuplaşmayı beraberinde getiren bir tartışma haline geldi bu. Cumartesi anneleri eylemlerine devam edeceklerini söylüyorlar. İktidar da biz burada bunlara eylem yaptırmayacağız diyor. Herhalde ilk cumartesi günü oradaki sürecin nasıl devam edeceğini göreceğiz.
Gelelim af tartışmalarına. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir önerisi var bu konuda. CHP'nin yaklaşımını nasıl değerlendirebiliriz? Görelim, ondan sonra değerlendirelim. İçinde yolsuzluklar var mı gibi açıklamalar var CHP kanadından. Bunları nasıl değerlendirebiliriz?
Bir prensip ortaya koydu Cumhuriyet Halk Partisi afla ilgili açıklama yaparken. Aslında sadece CHP değil, İYİ Parti'ye benzer bir değerlendirmeyi yaptı. Ne affedilmek isteniyor ve gerekçe ne? Bir bunu görelim. Çünkü toplumda bir af tartışması ortaya çıktığında bir uzlaşma gerektiğinde altını çizdi Cumhuriyet Halk Partisi. Kim affediliyor, ne için affediliyor ve kimleri etkiliyor, vicdanlarda yara açacak mı, toplum bu affa nasıl bakıyor, tepki gösterilecek mi, mecliste bir uzlaşma sağlanabilecek mi? Bunların ancak af tasarısının açık bir biçimde önlerine gelmesi halinde konuşulabileceğini söylediler. İYİ Parti de benzerini söyledi. Ama şu anda anlayabildiğimiz kadarıyla Milliyetçi Hareket Partisi af önerisinin arkasında AK Parti'yi iletti. AK Parti'nin Merkez Karar Yürütme Kurulu'nda bu konu konuşuldu. Ama enteresan bir biçimde, ki AK Parti'nin işte cezanın ertelenmesi olsun ya da şartlı salıvermede sürelerin uzatılması gibi formüller üzerinde çalıştığını da biliyoruz. Ama enteresan bir biçimde Ömer Çelik af konusunda seçimlerden önce neredeyse aynı pozisyonu koruyoruz dedi. Seçimlerden önce neredeydi? Af gündemimizde yok demişti AK Parti. Yani öncelikle zaten CHP'ye gelmeden, İYİ Parti'ye gelmeden önce Milliyetçi Hareket Partisi'nin AK Parti'yi ikna etmesi gerekiyor böyle bir hususla ilgili olarak. Aksi takdirde bu öneriyi getirip CHP'yle, İYİ Parti'yle anlaşıp HDP'nin de desteğini alabilirse ancak meclisten çıkartabilecek. O nedenle AK Parti'nin bu tutumuyla af tartışması biraz daha cılız hale geldi diyebiliriz. Seçim öncesine geri döndü diyebiliriz. Sadece Milliyetçi Hareket Partisi'nin arkasında durduğu bir tartışma pozisyonunda şu anda.
CHP'de sular durulmuyor gibi. Muharrem İnce'nin dün attığı tweetler var. Özellikle CHP'nin parti meclisi toplantısının ardından yalan söylendiğini yazdı Muharrem İnce. Bu sözler için neler söyleyebilirsin?
Valla CHP konuşmadan genelde yayınları kapatamıyoruz. Yani 24 evet, Haziran'dan beri CHP'yi tartışmaların odağında görüyoruz ve artık hemen hemen hep aynı şeyleri de söylüyoruz. İkiye ayrılmış durumda CHP. Hatta üçe ayrılmış diyebiliriz. Bir Muharrem İnceciler var, bir Kemal Kılıçdaroğlu'cular var, bir de üçüncü yolcular var. Yani ne Muharrem İnce ne Kemal Kılıçdaroğlu başka bir isme yola devam edilsin diyenler var. Teşkilat sesi ve sözü dinlenilerek. Son yapılan parti meclisi toplantısı önemliydi. 24 Haziran seçimlerinden hemen hemen işte bir ayın üzerinde 35 gün geçtikten sonra seçim değerlendirmesi yaptı CHP. Orada da tam değerlendirme denilemez. Akademisyenlerin hazırladığı raporların sunumları söz konusuydu. Tabii iş döndü dolaştı. Parti meclisinde Muharrem İnce'yi destekleyen ve olağanüstü kurultay için imza veren CHP'liler de var. Onların gündeme getirmesiyle olağanüstü kurultaya geldi. Orada Kemal Kılıçdaroğlu'nun enteresan açıklamaları var. Aslında ben Cumhurbaşkanı adayı yaparken 24 Haziran'dan sonra bırakmayı, hatta Muharrem İnce'yi bırakmayı düşünüyordum. Ama kendisi iyi bir sınav veremedi. Doğru açıklamalar yapmadı dediği kamuoyuna yansıdı. Perde arkasından parti meclisinde. Orada da birlikte yedikleri yemek sonrasında Muharrem İnce'nin yaptığı açıklamaları örnek olarak göstermiş. Kendisini partiye çağırdığını ama gelmediğini söyleyerek parti meclis üyelerine Muharrem İnce'yi şikayet etmiş ve bütün bu açıklamalarının kamuoyuna yansıması ve Muharrem İnce'nin de içeriden haber almasıyla birlikte çok sert bir tepki geldi Muharrem İnce'den. Ben çağrılsaydım giderdim. Zaten seçimle ilgili bir değerlendirme toplantısına Cumhurbaşkanı adayını çağırmamak ne demek? Onun öncesinde de herhangi bir davet gelmedi. Yalan söyleyenler aslında koltuğa yapışanlardı diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'na belki de bugüne kadarki en sert eleştiriyi getirdi. Yani CHP cephesinde çok değişen bir şey yok. Olağanüstü kurultayla ilgili muhaliflerin biraz umudun azaldığını görüyoruz. Ama içeride çatışma, tartışma devam ediyor. O parti meclisinden gelen en enteresan açıklamalardan birisi Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından. O da şu: bazı seçmenlerin bu 24 Haziran sonrasında CHP'ye küstüğü, heyecanlarını kaybettikleri ve bunun bir şekilde çözüme kavuşturulması gerektiğini söyleyen parti meclis üyelerine sandığa gitmeyecekler uyarıları üzerine, sandığa gitmeyen partili mi olur, CHP'ye oy verenler sandığa gitmeyecekler de ne yapacaklar, sandığa gitmemek AK Parti'ye oy vermek gibidir, gitsinler o zaman AK Parti'ye oy versinler gibi bir değerlendirme yaptığı da kamuoyuna yansıdı. En az Muharrem İnce'ye de tartışması kadar bu da konuşuldu. Çünkü seçmeni suçlayan bir üslup içinde söylediği anlaşılıyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Ona itiraz eden CHP'lerin de sayısı hiç az değil. Seçmeni anlamak lazım. Onu suçlamaktan ziyade açıklamaları da gün boyu çok fazla vardı. Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.